Herkese merhaba, Gex Talks'tayız. Çok değerli bir konuğum var, sevgili Aziz Yiğit Gökalp. Bugün benim çok sevdiğim bir konuya gireceğiz sıklıkla. Fazla uzatmıyorum, ilk sorumu yöneltiyorum. Kimdir efendim Aziz Yiğit Gökalp?
Öncelikle merhaba, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Bir keyif bizim için.
1984 Ankara doğumlu, hayattan keyif almayı çok ciddiye alan, spor tutkunu. Şanslı ki hani hobisini mesleğine döndürmüş azınlıklardan biriyim diyebilirim kendim için.
Spor tutkunu olup da spor pazarlaması yapmak isteyen çok insan var. Ama işin doğasını görünce benim sporum halı sahada 9-10 oynamak diyen var.
Doğru.
Burada bir balans da olmalı. Orayı nasıl yönetiyoruz?
Yönetiyoruz yani işimiz gereği. Buradaki denge çok kıymetli ama buradan tabii içgörüler de alıyoruz. Besleniyoruz da bir yandan. Zor gelmiyor en azından. Yani çoğu insan için hafta sonu vakit ayırmak, fazla zaman ayırmak ya da yorulmak bizim için hobinin mesleğe döndüğü noktada tamamen pozitif etki ediyor diyebilirim ben.
Çok niş bir alan spor pazarlaması ki Türkiye'de de yani 20-25 yılı vardır herhalde. Bir yandan bakınca da bu sektörün kurulduğu andan itibaren içindesin. Şöyle kabaca bir kariyer yolculuğuna da temas etsek. Yani dinleyen için öğrenci arkadaşımız varsa, niyetlenen varsa nasıl giriliyormuş bu alana? Öğrensin.
Aslında kariyerimin ilk tohumlarını ben lise yıllarında attım diyebilirim. Yani biraz eğitim ve şeyden bağlayacağım. İş hayatından bağlayacağım. Çünkü ben lisedeyken aileme baktığımda çok spor tutkunu bir aile var. Dayılar, anne, baba, abi bir şekilde spor yapıyorlar. Fakat hiçbiri bunu meslek edinmemişler. Baktığım noktada anne baba Hacettepe İstatistik, dayılar ODTÜ'de işte birçok farklı bölümdeler. Abi ODTÜ petrol mühendisliği derken ben lise döneminde spor yöneticiliği okuyacağım diye ortaya çıktım. Ve hakikaten de öyle oldu. Ankara Üniversitesi spor yöneticiliği mezunu oldum. Akabinde Texas Üniversitesi'nde spor pazarlaması üzerine dünyadan 20 Türkiye'den seçilen 3 kişi arasına girdim. Spor kulübü ikincilikte idari menajerliği yaptım.
Hangi kulüp ben bunu bilmiyorum.
Etmesu Şeker Spor. O dönem
Sergenli zaman.
Tabii. Tam ayrıldığı döneme denk geldim.
Prime zamanı Etmesu.
Evet, benim de prime zamanım değildi tabii ki. Orada sektörün ne kadar zor. Aslında futbolun sadece futbol olmadığının biraz da olumsuz versiyonlarını da gördüğüm, iyi tecrübe edindiğim dönemler oldu. Çünkü okuldan yeni mezunum baktığınız zaman. Tabii hayatın gerçekleri 7 yıl boyunca satış tarafında çalıştım. Fakat bunu global bir şirkette hızlı tüketim üzerine FMC'de çalıştım ben. O Unilever burası. Burada en büyük yaptığım şey spor kulübünün başına geçmek oldu. Tabii orada muazzam bir çevre ve organizasyonların içine girince hayat beni farklı spor markalarında çalışmaya yönlendirdi. İşte 3 sene yine global bir spor markasında çalıştım. 3 sene işin kamu tarafında yine spor sponsorluğu üzerine çalıştım. 2 yıldır da ASICS markasının kıdemli pazarlama müdürü olarak devam ediyorum.
ASICS markası Türkiye'de yıllardır var. İşte kimileri Tiger olarak tanıdı.
Tony
Sonra
Tiger.
ASICS bağlantısını yaptı, etti. Ben yanılmıyorsam 5-6 ay kadar önce hikayesini okudum. Nereden çıktı, ne oldu? Bir tarafı çok dingin. Uzak Doğu'nun o felsefesini dibine kadar taşıyor. İşte anlam yüklüyor ayakkabıların isimlerinden seri numaralarına kadar. Ama bir tarafı da içinde bulunduğumuz dünyanın gereği olarak Amerikalı gibi. Balans kelimesini galiba bugün çok kullanacağım. Burada da değişik bir dünya var. Bir holistik bakınca bir hikayesi var gibi bu ASICS'in veya ASICS'in. Hangisini tercih ediyoruz?
İkisini de söyleyince bakıyoruz. İkisi de bizim için makul. Çok doğru söylüyorsun. Uzak Doğu'nun dinginliğiyle aslında bizim marka değil ama şirketimiz, distribütörlüğümüz çok eşleşiyor. Yani orada çok büyük bir arge var, mistik bir dokunuş var, tutku var Uzak Doğu'nun. Fakat şirketimiz de inanılmaz sporu seven, spordan keyif alan ve üreten bir şirket bu anlamda. İsmi Marlin. Marlin de denizlerin en hızlı balığıdır. Dolayısıyla biz de sahada sporu seven, hızlı aksiyon alan çok genç ve yeni bir ekibiz. Bu aslında tam da bizi anlatıyor. Markanın felsefesine gelecek olursak da aslında sound mind, sound body. Hiç yabancı değiliz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Anima sana, incorpore sano. Latince bir atasözü. Atamız buna inanmış ve gençlere bunu söylemiş. Aynı şeyi de Kinochiro Onitsuka, Japon gençliğine Dünya Savaşı'ndan sonra söylüyor. Ve bir şekilde bu ürünleri üretmeye başlıyor. Aslında felsefe, spor yapan insan mutlu olur. Yani hareket edersen zihnin de seni takip eder, o mutluluğu getirir sana. Bu çok güzel bir felsefe. Onun için hani biz de heyecanla işimizi severek yapıyoruz.
Yoğun olarak acaba bu Marley'nin hızlı balık olmasıyla mı alakalı? Koşan insanlarla daha bir muhatapsınız.
Evet, evet. Çünkü işimiz koşturmak. Evet. İşimiz sağlık için ve aslında insanların spor yoluyla daha iyi hissetmeleri için koşu bunlardan bir tanesi. En kolayı, en demokratiği. Baktığınız zaman bir basketbol maçında, futbol maçında aslında seyirciyiz. Yıldızları izliyoruz. Fakat koşuda en önemli yıldızla aynı start noktasında beraber başlıyorsun. Bir şekilde böyle bir fark var. Daha demokratik.
Hiç bu açıdan bakmamıştım. Hakikaten dibine kadar bunu yaşatıyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla o yıldız gibi hissetmek, en azından onunla beraber 5 saniyede olsa beraber başlamak gibi güzel bir noktası var. Bir de şu nokta var. Aslında herkes kanaat önderi. Yani spora başlayıp 5 gün sonra bile şunu diyebiliyorsun. Kendindeki gelişimi anlatabiliyorsun. Ben bugün spor yaptım.
Kardeşim onu yanlış basıyorsun diye biliyorsun.
Evet evet, ya içe basıyorsun falan. Birçok şeyi söylüyorsun. Dolayısıyla insanların kendini de tanıttığı ve sosyal medyada iz bıraktığı bir spor koşu.
Aslında günümüz dünyasında insanların buna şu ana kadarkinden çok daha fazla ihtiyacı var sanki. Çünkü analog devir bitti. Daha dijital bir yerdeyiz. Kişinin kendini dinleyebileceği özel alanlardan birisi aslında spor alanı. Ve demokratiklik hakikaten çok aklıma yattı. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Çok güzel. Şimdi buradan bakınca şu geliyor aklıma. Pazarlamayla iştigalsin yıllardır. Amacın aslında bir yerde markaya sadık insanlar oluşturmak, onlara dokunmak, insight toplamak. Spor mükemmel bir araç bunun için bir yandan da ve içine girdikçe daha da bir keyifli olabiliyor. Çünkü spor severin zaten bağlılıkla bir teşne olma durumu var. Bunun avantajını nasıl kullanıyorsunuz?
Yani şöyle, zaten ait olmak insanların aslında ihtiyaç duyduğu bir ihtiyaç diyelim. Dolayısıyla izleyici olarak bir kulübe ihtiyaç, bir kulübe ait olmak. Onunla beraber hareket etme ihtiyacı. Ya da bir küçük bir koşu topluluğunun parçası olmak. Onunla beraber gelişmek, sosyalleşmek, kendini geliştirmek. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüyle hayatına anlam katmak. Aslında insanların ihtiyaç duyduğu şeyler. Dolayısıyla senin örnek verdiğin dijitalleşen bir dünyada ihtiyaç duyduğumuz nokta aslında beraber sosyalleşebildiğin, hareket edebildiğin, gelişimini takip ettiğin, kutladığın bir evrim süreci. Hı hı. Bu da aslında sporda var. Biz de tam da bu noktada insanlara her anında dokunmaya çalışıyoruz.
X bir marka veya bir FMCG'de ürün, bir şirket pazarlaması çok farklı ama sporun kendi dinamikleri sporun pazarlamasına da yansıyor. Konunun en başında o heyecandan bahsettin. Bunu yaşamadan bu alanda çalışmak mümkün mü acaba?
Tabii ki mümkün ama hani arada şöyle bir fark var. Dikkat çekmemiz, yani anlamamız gereken şöyle bir fark var. Bir kere normal pazarlama baktığınızda ürünü ve hizmeti direkt anlatıyor tüketiciye. Yani onun üzerine iletişim yapıyor. Fakat spor pazarlamasındaki fark aslında sporun içindeki heyecanı ve tutkuyu kullanıyor. İnsanlarla duygusal bağ ve aidiyet yaratıyor. Onlara bir deneyim sunuyor. Şimdi şöyle hayal edin. Tek bir mesajla spor kitlesine dokunamazsınız. Bu endüstrideki kitleye tek bir mesajla doğru iletişimi yapamazsınız. Onlara bildiğimiz pazarlama iletişim yollarıyla ulaşamazsınız. Spor pazarlaması burada devreye giriyor. Sunduğu deneyimle, aidiyetle, topluluk yönetimleriyle aslında çok daha farklı bir iletişim noktası devreye giriyor. Evet, herkes soruya şöyle cevap veririm. Herkes bunu yapabilir ama bu dinamikleri öğrenmesi gerekiyor. Ya da iş hayatında kullanıyor olması gerekiyor.
Evet. Özel bir alan.
Kesinlikle.
Benim de yıllardır hep yani en severek çalıştığım yerler spor alanları. Ama şimdi şimdi severek çalışmıyor musun diyeceksin. Orayı bağlayacağım. Spor özünde bir oyun.
Doğru.
Harika bir oyun hem de. Yani her türlü branşı çok kolay oyunlaştırabiliyoruz. Ki zaten özünde var. Bir kazanmak var, öne geçmek var. En kötü kendinle rekabet var. Ucunda bir kupa, madalya, seri vesaire. Bu gözle bakınca oyunlaştırma tarafına da hakimsin. Onun da geçmişinde neler olduğunu biliyoruz. Bunun faydasını nasıl görüyorsun? Bu yine işine nasıl yansıtıyorsun bunu?
Evet, yani spordaki oyunlaştırma deyince aslında ilk şunu öğrendim ben sizden. sonsuz oyunlaştırma diye bir terim öğrendim. Bu aslında dünyamızın çok içindeymiş, bunu fark ettim. Çünkü benim işim olimpiyatları, müsabakaları, şampiyonaları takip etmek. Hem izleyici olarak hem bir pazarlama, yani spor pazarlamacısı olarak. Çünkü baktığında ödül var. Altın, gümüş, bronz madalya var. Sıralamalar, eşleşmeler var. Buna göre ilerleyiş var baktığınız zaman.
Level'lar var.
Level'lar var. Şampiyonlar Ligi'nde var. Euroleague'de var.
Kategorizasyon dünya, var bunun içinde.
Dünya kupasında var. Ve her sene yeniliyor kendini bir şekilde. Dolayısıyla oyunlaştırma işin aslında merkezinde, temelinde. Bu kullanmamız gereken ama çok hala bilmediğimiz, tam olarak kullanmadığımız spor pazarlaması özelinde konuşuyorum. Bir tool. Çünkü spor pazarlamasında oyunlaştırma sürece dahil, buna şöyle örnekler verebilirim. Devre alanında birçok artık ne diyeyim, kulüp
şovlar
yapıyor. Orada insanlar anketlerle sorular soruyor. Ama Ebu Bekir şu yok. Oyun sırasında yok. Oyun sırasında
involve değil. Olmaca yok.
Şimdi insanların telefonla, gençlerin özellikle Z kuşağının telefonla geçirdiği vakti düşünürsek, telefonlarını maç sırasında bırakıyorlar ve oraya konsantre olur. Ama onlar için, belki bizim kuşağımız o maçı izleyebilir ama onlar artık izleyemiyor olacaklar.
Böyle. Çok uzun geliyor bu arada. Çok UEFA zirvelerinde en sık konuşulan ve kafa yorulan konu bu.
Peki şimdi şunu hayal edelim. Oyunun sırasında oyuncu değişikliğinden birçok hamleye kadar aslında seyircilerin dahil olduğu, orada anketlerin sonuçlarını teknik direktörün bile gördüğü, ya seyirciler şu oyuncuyu değiştirmemi istiyor deyip onu değiştirdiği ya da bambaşka bir şeyler olduğu bir senaryoyu hayal et. Aslında gelecekteki gideceğimiz noktayı ben böyle görüyorum. Çünkü seyirci, yani en azından bu genç kuşağı oraya dahil etmezsek oyunlaştırmayla, onlar bizim sevdiğimiz geleneksel sporları belki bırakacaklar diye düşünüyorum.
Bırakıyorlar yavaş yavaş. Bırakıyorlar. 90 dakika inanılmaz uzun geliyor. Hele Süper Lig'deki bir maç aslında 200 dakika sürüyor algısal olarak. Interstellar'daki ya, sahne geldi.
30 saniye YouTube videosu bile sıkıcı geldiğini düşünsene. Evet. Sürekli aşağı kaydır, yukarı indir i̇şte, gibi yukarı yani, kaldır.
O Reels'lar falan 5-10 saniyeye indi. Bundan 10-15 sene önce 59 saniye diye bir platform vardı.
Doğru.
Çıkış noktası şuydu. Dikkat artık çok kısaldı. 59 saniye iyi. İyiydi.
Şu 12 saniyede yakalarsa geldik. O videoda ilk dikkat çekiyorsa izliyor insanlar gibi. Dolayısıyla aslında temelde değiştirmek gerekiyor oyunun kuralını. Oyunlaştırmayı kullanarak.
Oyunlaştırmaya uzun uzun girdik. Hakikaten oyunun özünde, sporun özünde var. Ve sürekli de gelişiyor. Sizin de bu bağlamda yaptığınız güzel çalışmalar var. Bu arada şunu da söylemek lazım, yani bunu izleyici de büyük ihtimalle biliyordur ama hatırlatalım. ASICS şu anda biraz daha underdog bir marka Türkiye'de ve birçok şeyi yapabilme özgürlüğü de veriyor bu. Bu bağlamda kulüplerle, koşucularla yaptığınız bazı güzel işler de var. Biraz oralara girsek güzel olur.
Doğru. Yani aslında burada oyunlaştırmayı konuştuk ama şunu da altını çizmem lazım. Ben bir oyunlaştırma uzmanı değilim. Ben de iş hayatında şöyle keşfettim. Biraz uzatıyorsam ne olur kusura bakmayın. Daha fazla satış yapmak gerektiği noktada aslında oyunun bir tool olduğunu, insanları davranış değişikliği noktasında motive ettiğini görüp bunu bilmeden uygulayan bir taraftaydım. Daha sonra Yürübe İstanbul projesiyle aslında İstanbul'un oyunun gücüyle hareket ettiği, yürüdüğü, bunlarla hedeflerini gerçekleştirdiği, daha mutlu olduğu ve aslında o dönem bütün pazarlama ödüllerini topladığımız muazzam bir tecrübe edindiğim bir süreç oldu. Orada keşfettim aslında oyunlaştırmanın gücünü. Şu an yapmaya çalıştığım aslında noktada koşuyla bunu birleştirmek. Biz ASICS Running Club diye bir web tabanlı oluşum yarattık. Burada insanları antrenmanlara geldiği noktada işte koçlar, pacer dediğimiz insanlara destek olan, koşuyu bilen, daha tecrübeli destekçilerimizin telefonlarına, QR'larını okutuyorlar. Geldiklerinde antrenmana gelmiş sayılıyorlar ve deneyim puanları arttırıyorlar. Deneyim puanları ve işte Japon felsefesine göre samuray, shogun gibi level'lar ve hani ne diyeyim, kimlikler alıyorlar. Bunu alırken de endüstri içerisinde neye ihtiyacı var? Fizyoterapist, işte kahve, diyetisyen, nutrition gibi, bunları da ekosisteme dahil ettiğimiz, insanların ilerledikçe aslında level kazandığı, buradan indirimler ve hediyeler kazandığı bir sistem yarattık. Çok yeni fakat çok ilgi duyulan bir hale geldi. Bu da bizim aslında tüketicimize dokunduğumuz, onları ödüllendirdiğimiz bir ayakkabı aldıklarında onları yalnız bırakmadığımız, aksine motive ettiğimiz bir tool haline geldi. Daha da büyüyecektir çünkü Türkiye'nin her yerinde Ankara, İzmir, İstanbul'da koşu gruplarımız var. Global Frontrunner dediğimiz oluşumlarımız var. Aslında çok büyük kitleleri yönetiyoruz. Amacımız Türkiye'nin birçok ilini de bu sisteme sokarak daha fazla insana koşuyla ulaşmak.
Çok güzel. Burada insanların motivasyonlarını nasıl yönetiyoruz gibi bir soru yöneltecektim ama azıcık onun cevabını ve aldım gibi. Bunu şu soruyla birleştireceğim. Sadakat çok değerli bir şey. Bir marka için zirve noktası, sadık bir kitle oluşturmak. Tam onu hissettiğin bir an var mı? Bütün şöyle bir geçmişine, kariyerine bakınca. Şurası evet, müşterinin, kullanıcının sadık olduğuna inandığım noktadır. Şöyle hissederim, böyle anlarım diyebileceğim bir an var mı?
Bunu soruyu sorduğunda aslında kendi düşündüğüm bir sadakat çemberi gibi bir şey var benim her zaman tüketiciye dokunduğum noktada. İnsanlar ilk alışverişi yaptıklarında o ayakkabıyı kullanıp antrenmanlara geldiklerinde belli bir ilerleyişleri oluyor. Daha sonra ilerledikten sonra yeni başlayanlara dokunmaya başlıyorlar. İşte onlara kendi tecrübelerini anlatıyorlar ve ayakkabı önermeye başlıyorlar. İşte o zaman ben diyorum ki aidiyet çemberinde ilk aşama geçilmiş. Daha sonra çünkü o kişilere koşu antrenmanlarında sorumluluklar vermeye başlıyoruz. Böylelikle aslında bir şekilde marka elçileri yaratıyoruz. Ki yeni başlayan da geliştikten sonra tekrar grubun daha söz sahibi bir elemanı olmaya başlıyor. Bu çember hep yeni üye geldikçe devam ediyor. İşte o zaman ben buradaki sirkülasyona gördükçe daha fazla insana ulaştıkça diyorum ki gerçekten artık biz bir şey yapmıyoruz. İnsanlar kendi ibelerine dokunuyor diyor.
Yolculuğa çıkıyor.
Bilmiyorum
insanlar.
Doğru mu anlatabildim ama.
Şimdi bir marka sadakati oluşturmak. Bugünün ana gündem maddelerinden bir tanesi. Çok da güzel derinlemesine çalışmaları duyuyorum. Bunun dışına çıkalım. Olayı business'tan çıkaralım. Eti meskut şeker zamanına götüreyim seni. Bir spor kulübü çevresinde. Bir spor kulübü çevresinde de bir kitle oluşturma çaban vardı.
Evet, evet.
Nasıl benzerlikler var burada? Veyahut nasıl net farklar var?
Orada gerçekten ben dershane gezip üniversiteli keçiler diye hatırlıyorum. O zaman keçiydi sembol.
Ankara keçileri.
Evet, onu oluşturmaya çalıştığım günleri hatırladım bir an söylediğinde. Yani aslında sıfırdan taraftar kitlesi yaratmaya çalışıyordum. Amerika'da gördüğüm o Teksas'taki eğitimlerde işte bu kitle nasıl yaratılır, neye ihtiyaçları var, nasıl ait hissederler kulübe gibi küçük denemeler yaptığım günleri hatırlattım bana. Bunlar tabii kulüpte şöyle. Bir markada ürün ve hizmetin faydasını anlatırsın Ebu Bekir. Fakat bir spor kulübünde spor kulübünün insana faydasını öne çıkartırsın. Aradaki fark bu. Dolayısıyla aslında ürün hizmet anlatmıyoruz orada. Sen bu kulübün içerisinde yer alırsan sana şöyle fayda sağlar. Şöyle mutlu olursun. Böyle ayrıcalıklar seni bekler ve bulur gibi. Aslında ürünü, hizmeti dolaylı yoldan anlatıyoruz. Dolayısıyla arada, bilmiyorum anlatabildim ama arada çok kritik bir nüans var. Dolayısıyla topluluk oluşturmaktaki kıymet, ürün ve hizmeti geri planda bırakıp o topluluğun faydalarını öne çıkarmaktır. Ben de nacizane bunu yapmaya çalışıyorum. Ve çalıştım.
Güzel. Çalışmaya da devam edeceğim.
Devam edeceğim aynen.
En başta sporu sevdiğinden bahsettik ki bu alanda özveriyle çalışman, heyecanla devam etmenin arkasındaki hikayelerden birisi. Kendimi en iyi hissettiğim spor şudur dediğin spor hangisi?
Yüzme diyeyim o zaman. Aslında hepsi, yani çok şey anlatmak isterdim yaptığım sporlarla alakalı ama hani yüzme benim için.
Hayatını neresine etki ediyor yüzme? En genelde. Kendimi yüzerken şöyle hissediyorum. Çünkü kimi insan sabah koşarken o gününü planlayıp aslında planlamak için sporu kullanıyor gibi bir hale bürünüyor. Ben futbol oynarken mesela dünyayı unutabiliyorum. Bütün haftanın stresini atıyorum gibi. Sende böyle bir çıktısı var mı?
Yani
biraz fazla özel bir soru oldu ama.
Evet, yani tabii cevap vermek istemiyorum falan. Yok. Tabii ki öyle değil. Yani böyle sorunca değişti cevabım. Çünkü koşu bunun aslında. Baktığın zaman hani en çok düşündüğüm, en çok sakin kaldığım, başka şeylere odaklandığım ve hani kafamı boşalttığım yer koşu. Fakat kendimi iyi hissettiğim, mutlu olduğum dersen bu yüzme. Dolayısıyla hani ben 20'li yaşlara kadar bakıyorum şöyle bir kendime. Hep takım sporları yapmışım. Futbola gitmişim. Basketbol okullarda voleybol yapmışım. Hmm. Fakat iş hayatıyla beraber daha böyle triatlon gibi, yüzme, bisiklet, koşu gibi dallarla uğraşmışım. Buralarda böyle kendime sınırlar koymuşum. O sınırları aşmışım. İşte ne bileyim Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzmek. Kaşmeis yarışı 3 kere. Boğaz'ı 4 kere geçtim. Ondan sonra Ironman dediğimiz half Ironman mesafesini 2 kere yaptım. Sayısız ultra ve yol koşusu yaptım. Dolayısıyla hani burada şey, şunu öğreniyorsun. Cevap uzun oldu ama benim için böyle anlatmak gerekiyor. Kendimin sınırı olmadığı ve sabrın da sınırsız olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla aslında benim için spor bu iki tane önemli noktayı çok fazla geliştirdi diyebilirim.
Yani kafa, vücut dengesini koşarken sağlığını hissediyorsun.
Aynen öyle. Koşu bunda en önemlisi.
Biraz şey gibi olacak. Hani doktoru gören benim de şuralarım ağrıyor der gibi. Benim çocuğum 5,5 yaşında. 6 olmak üzere şu anda. Hep şeye yönlendirmeye çalışıyor. Bir takım sporu, bir bireysel spor, bir de su sporu. Hayatında mutlaka bunlar olsun diyorum. Baskı yapıyorum diyemem, demek istemem ama belki biraz yapıyor olabilirim. Sen sadece takım sporuyla uzun süre gittim dedin. Bunun bir eksiğini veya fazlasını yaşadın mı?
Evet, yani esneklik hareketlerinde yaşadım. Ben olsam ne yapardım şu an? Ben kendime yönlendiriyor olsam Ebu Bekir şunu yapardım. Önce jimnastikle başlatırdım. Hmm. Cinsiyeti ne olursa olsun çocuğun. Muhakkak ki o hareketleri...
Vücut esnekliği.
Evet, vücut esnekliğini en başta kavraması gerekiyor ki ne spor yaparsa yapsın o esnekliği ona avantaj olsun. Dolayısıyla kesinlikle jimnastik. Sonra da tabii suyu, doğayı tanıması için de yüzme. Çünkü doğayla en çok buluştuğun nokta yüzme sporu. Bunu yapabiliyor olması gerekiyor günümüz insanının. Ondan sonra dediğin gibi takımdaşlık, beraber kazanma, beraber kaybetmeyi öğrenme, sabretmek, oyun planına uymak için de takım sporları kesinlikle gelişim için önemli. Şart.
Şimdi Türkiye'de maalesef şu halı saha kültürü biraz ötekileştiriliyor, avamlaştırılıyor efendime söyleyeyim. İşte bir grup erkek falan filan. Öbür tarafa geçeceğim şimdi. Bir şirketle birlikteyiz diyelim. İK bir liderlik eğitimi adında bir outdoor aktivite düzenliyor. Bakıyorsun benim halı sahada yıllardır temelde uyguladığım sistemi orada bir coach böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Aslında iş hayatına direkt bir katkısı var gibi görüyorum bütün sporların. Sen bunu ne derece hissediyorsun?
Olmaz olur mu? Yani şöyle, o kadar farklı spor yaptıktan sonra şunu görüyorsun. Personel seçerken veya iş arkadaşlarınla iş geliştirirken takım oyuncusu mu diye bakıyorsun. Hmm. Takım düştüğünde hani aynen senin söylediğin halı saha örneklerinden beraber gidelim. Mağlupsun ama maç bitmemiş. Kendisi düşen, etrafını düşünen arkadaşlarla uzun bir yolculuk olamayacağını mümkün görüyorsun. Mümkün olmadığını görüyorsun. Devam ediyorum. Aslında detaylara odaklanmanın sana maçı kazandıracağını görüyorsun. Hı hı. Fakat sabır, sürekli gelişimle de sezonu ve kupayı kazanacağını görüyorsun. Dolayısıyla aslında bu noktalar...
Mamba mentality geliyor.
Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu noktalar insan, işte spor katıyor bunu. Yani spor kariyerde ve iş hayatında hiçbir şey katmıyor gibi gözüküyor, düşünüyor olabilir insanlar ama bana kattığı bunlar en azından. Hı. Buna eminim.
Ben de hakikaten bunu çok düşünüyorum. Spor özel bir şey. İş hayatında, aile yaşantında, çocuğuna karşı davranışlarında, akranlarınla olan ilişkinde direkt bir teması var gibi düşünüyorum. Ki bunu da hepsini spor kültürü parantezi içine alabilirim. İşte olimpizm bizde çok fazla dillendirilmese de olması gereken, hakikaten peşinden gitmemiz gereken bir şey. Ama bakınca hem dünyada da hem Türkiye'de de spor kültürü bir değişim içerisinde. Buna belki kuşaklar arası fark üzerinden gidebiliriz. Dijitalleşme, kolay tüketim gibi de görebiliriz. Aslında bir yerde spor kültürüne hizmet eden işler yapıyorsun yıllardır. Bu değişim, dönüşüm karşısında aldığınız tedbirler var mı? Veyahut bundan memnun musunuz? Eleştiriniz var mı?
Yani bu soruya önce spor kültürünü anlatmak lazım Türkiye'de ne durumda. Doğru cevaplamak için. Bizde spor kültürü oluşuyor. Yani oluşmuş bir spor, biz bu yolculuktayız diyeyim ben. Yani oluşmuş bir spor kültürümüz olduğunu düşünmüyorum. Biz daha çok sporu izlemeyi seçmişiz. Hatta sporda futbolu izlemeyi seçmişiz. Eskiden tabii tek kanalı dönemlerde olimpiyatları izleyen bir nesil anlatıyor bize. Biz onları çok dikkatli izlerdik diye ama şimdi dijitalleşen dünyada bu kadar fazla içeriğin olduğu noktada spor o kadar izlenmiyor bile. Aslında değiştiren en kritik nokta, mesela ben Avrupa'dan örnek vereyim size. İnsanların spor yapma alışkanlığı %80-90'lara çıkarken Türkiye'de 2019'a kadar %10-5'lerin arasındaydı. Şimdi 2024 araştırmalarında görüyoruz ki 20 ile 30'lara rakamlara gelmiş. Ve bunların da %48'i aslında yürüme, düzenli yürüyorum diyor. Geriye kalan da 50-60'a yakın spor yaptığından bahsediyor. Bunun da yarısı takım sporları gibi düşünebilirsiniz. Aslında pandemi sonrası iki şey artmış Ebubekir. Bir tanesi dijitalleşme, uyum. Bir tanesi de spor kültürü. Yani aslında biz 4-5 sene sonranın online meetingleri, zamansız ve mekansız uzaktan çalışmalar, online coaching dediğimiz noktalara pandemiyle birden ortaya çıktı. Çünkü insanlar sağlık ne kadar önemliğini işlemeye başladılar.
Farkındalık oluştu.
Farkındalık ortaya çıktı. İşsiz kalan spor hocaları online derslerle muazzam kitlere ulaşmaya başladılar. Dolayısıyla bunu böyle gören insanlar da bunu devam ettirdiler pandemi sonrası. Dolayısıyla bir level atlama durumu oldu. Ülkemizde bu kültür biraz daha arttı ama hala basketbol, voleybol ve diğer amatör sporlar izlenmesi ve yapılması anlamında hani yeterli seviyede mi dersen henüz değil. Bunun için çok çok çok çaba harcamak, kurumların, belediyelerin, özel şirketlerin hepsinin taşın altına eli koyması gerekiyor.
Kolay değil ama çok zor da değil. Çünkü Türkiye dönüşüme kolay adapte olabiliyor.
Kesinlikle. Bu
toplumsal devinimlere hızlı adapte olabiliyor. Kesinlikle. İnşallah her şey güzel olur.
Öyle umuyoruz.
Şimdi pandemiyle birlikte değişen bir dinamikten bahsettin. Dijitalleşme, insanların kendisine biraz daha önem vermesi. Bu süreçte aslında pazar büyüdü, arz da büyüdü sanıyorum. Çünkü her köşeden bir fırsat çıkmaya başladı. Bu loyalty'yi biraz bozdu mu acaba? Yani eskinin sadık marka takipçileri şimdi biraz daha sağa sola mı bakıyor?
Bakıyorlar çünkü bir şeye ait olmak konusunda zorluk çekiyorlar. Çünkü çok önlerinde inanılmaz değişkenler var. Dolayısıyla hayatlarında ait olma olgusu bizim kuşaktaki gibi değil onlar için. Ve aslında kulüplere, topluluklara, oluşumlardan ziyade kendine yakın hissettikleri kahramanlara dönmüş durumdalar. Bunun için kulüpler ve topluluklar veya marka hesapları çok zorlanıyor. Çünkü orada bir içerik çıkmıyor. Onlar için yaşayan bir olgu değil. Z kuşağı için söylüyorum. Dolayısıyla markalarda bu da çıkış yolu olarak o kişileri bulmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten bir takımdaki bir oyuncu aslında o kuşaktaki karakterin ne giyerse giyeceği, ne yaparsa yapacağı temsilcisi olabiliyor. Bu anlamda da hani bizim de pazarlama iletişim yollarımız o kanaat önderlerini bulmak ve onlarla ilerlemek diyebilirim ben.
Peki bu doğrultuda böyle aklında çok ciddi bir yer eden bir kampanya var mı? Hatta kampanya kişi birlikteliği belki.
Yani çok çok yeni aslında bu konular. Benim sevdiğim kampanyalar eski kampanyalar biliyor musun Ebubekir? Yani 12 dev adam garanti mesela. Benim her zaman işte. Hani bunu nasıl iyi demeyiz değil mi? Hala hatırlıyorsak.
2001 olmalı.
Evet evet yani o dönem çok önemli. Super Bowl mesela inanılmaz yani bütün herkesin spor finalini izlediği, her markanın inanılmaz paralar harcadığı bir nokta. Şimdi bunu göz ardı edemeyiz. Oradaki örnekleri azıcığını bile Türkiye'de yapabilsek zaten bizim için entertainment tarafında gelişim anlamına geliyor. PNG'nin Come On Mom miydi acaba olimpik anneler. Mesela yani olimpiyat sporcularının annelerini aslında gördük orada. Onların desteklerini, halkı daha içselleştirdiğimiz bir nokta oldu. Şimdi ben bunları aslında beğeniyorum. Yani tabii ki kanaat önderlerine saygı duyuyorum ama geçici buluyorum.
Evet. Asıl olan duyguya dokunmak.
Asıl olan duygu, asıl olan hayatın içerisindeki noktalar, duygular bunları harekete geçirebiliyor muyuz? Tabii ki saygı duyuyorum influencer ve kanaat önderi dediğimiz arkadaşlara ama daha oturmuş değil. Yani o dünyada oturmuş değil. Oranın ölçümlemesi de oturmuş değil. Biz sadece aslında trendin gerisinde kalmamak için işbirlikleri yapıyoruz. Ama ileride bakalım nasıl bir dünya olacak ben de merakla bekliyorum.
Zamanı çok güzel kullandık. Bir kapanış sorusuna da geldik. Sporcu olsaydın hayalin olimpiyata gitmek olurdu diye düşünüyorum.
Tabii.
Hangi branşı neden seçerdin ve o branşta seni etkileyen kişi kimdi?
Olimpiyat üzerinde mi?
Olimpiyat olsun.
Kış mı yaz mı?
Fark etmez.
Ya aslında yine yüzme derdim ben ama fakat bu en son yüksek atlama Duplantis'in o olayından sonra yani böyle bir niyeyse yüksek atlamacı olasım geldi. Çünkü çok heyecanlıydı onu izlemek.
Çok özel bir adam.
Ya çok özel bir adam. Beni en çok heyecanlandıran aslında noktalardan biri o oldu. Kış olimpiyatlarında aslında uçmaya en yakın olan biliyorsun böyle geliyorlar.
Kayakla atlama.
Kayakla atlama da hani neredeyse uçtuğun şeylerden bir tanesi. Dallardan bir tanesi. Onu da mesela kış tarafında yapıyor olmak isterdim.
Duplantis hani 10 hak verseler onun da bir öncekinin daha üstüne çıkacakmış gibi bir his uyandırıyor insanda.
Sınırın olmama hissi. Evet. Ya bir sınır yok diyor. Evet. Yani sen ondan istediğin mesajı alabilirsin. Ne iş yapıyorsan hayatta neyle uğraşıyorsan uğraş sınır yok diyor aslında sana. Ya şimdi bundan büyük ilham yok ki hayatımızda işte. Evet. Spor onun için evet. Kıymetli. Yani ilhamın merkezi.
Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Son soru dedim ama şimdi bir kapanış için de bir manşet rica etsem. Onu da başlığa güzelce çıkarsak şöyle.
O zaman atamızla başladık. Onunla bitirelim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyelim.
O zaman herkes bu lafın üzerine sporla kalsın.
Aynen.
Kendisine de iyi baksın diyelim. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.